bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross, 1. Cilt, Sander Yayınları, 3. Baskı, Ocak 1969 İstanbul, Türkçe'ye çeviren Ayhan Tezel, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Kasım 2007. Bu kitap 408 sayfadır. Okuyan Engin Ercan. Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu üzerinde dünyaca tanınmış bir tarihçi ve yazar olan Lord Kinross yıllarca çalıştı. Yayınlanmış, yayınlanmamış bütün kaynaklardan yararlandı. Atatürk'ün hayatta olan yakın arkadaşlarından bilgi topladı. Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı arşivlerini taradı ve uzun süre Türkiye'de kalarak tam 5 yılda incelemelerini tamamladı. Atatürk'ün gerçeğe en uygun biyografisi olarak nitelenen bu kitap, 1964 yılında İngiltere'de Weidenfeld & Nicholson tarafından yayınlandı ve geniş bir yankı uyandırarak bir yılda 3 defa basıldı. Sander Kitabevi bu değerli eseri Türk okuyucusuna sunarken, Atatürk'ün ölmez varlığı karşısında milletçe beslediğimiz şükran duygusunda kendi ölçüsünde katılmakla şeref duyar. Bu kitap Christopher Sykes'a ithaf edilmiştir. Lord Kinross. Teşekkürler. En başta Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı arşivlerinden yararlanmama izin verdikleri ve araştırmalarıma yardımcı olduklarından dolayı Başkan Gürsel'le Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne teşekkürlerimi sunmak isterim. Atatürk'ün savaş alanlarıyla memleketin diğer bölgelerini gezmemi kolaylaştıran ve gerekli fotoğrafları sağlayan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na da ayrıca teşekkür ederim. Yine bilgi ve resim sağlamak ve çalışmalarımı teşvik etmek suretiyle yardımda bulunan Ankara Üniversitesi İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Profesör Enver Ziya Karal'a da teşekkür borçluyum. İngiltere'de teşekkür etmem gerekenler. 1920-24 yıllarında İstanbul'da Büyükelçilik ve Yüksek Komiserlik görevlerinde bulunmuş olan babası müteveffa Sir Horace Rumbold'un dosyalarından beni yararlandıran Sir Anthony Rumbold, BT-CB-CMG, yayınlanmamış olan Naval Memories, Bahriye Hatıralarını bana okutturan Amiral Sir Bertram Tsiger, KBE-CB-CMG, Atatürk'ün yayınlanmamış Gelibolu notlarını veren Alan Moorhead, Ali Fuat Cebesoy'un Moskova hatıralarının henüz yayınlanmamış olan İngilizce çevirisini veren Manchester Üniversitesi'nden J.D. Latham'dır. Ayrıca Amiral Bristol'ün belgelerini okumama izin verdikleri için Washington'daki Kongre kitaplığına, bazı resmi kayıtları okumamı sağladıkları için yine Washington'da Milli Arşiv Dairesi Dışişleri Bölümüne, Büyükelçi Grew'un belgelerinden yararlanmamı sağlayan Harvard Üniversitesi Widener Kütüphanesi'ne, Louis A. Brown'un vesikalarından yararlanmamı sağlayan Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi Hoover Kitaplığı'na, Kemalist hükümetle Bombay'daki Hilafat Fırkası'nın ilişkilerini belirten belgeleri okumama izin veren İstanbul'daki Pakistan Basın Ateşesi S. Hasan'a teşekkürlerimi bildiririm. Konumla ilgili sözlü bilgileri sağladıkları için aşağıdaki kimselere teşekkür borçluyum. Türkiye'de İsmet İnönü, merhum Rauf Orbay, Hüseyin Rauf, merhum General Refet Bele, Refet Paşa, General Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat, Tevfik Rüştü Aras, Bayan Fethi Okyar, Osman Okyar, merhum Halide Edip Adıvar, Falih Rıfkı Atay, Kılıç Ali, Hasan Rıza Soyak, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bayan Ruşen Eşref Ünaydın, Doktor Afet İnan, Bayan Sabiha Gökçen, Hamdullah Supi Tanrı Över, Merhum Hasan Ali Yücel, Behiç Erkin, Fuat Bulca, Tevfik Bıyıklıoğlu, İsmail Hakkı, Kazım Özalp, Fuat Köprülü, Şakir Zümre, Yusuf Kemal Tengirşenk, Doktor Hüseyin Pektaş, Ahmet Aydan Saygun, Ulu Iğdemir, Cevat Dursunoğlu, Ahmet Emin Yalman, Şevket Süreyya Aydemir, Kadri Cenani, Ahmet ve Abbas Celal, Behçet Kemal Çağlar, Doktor Akdes Nimet Kurat, Bayan Esma Nayman, Bayan Leyla Çambel, Bayan Şefika Urgan ve Bayan Süreyya Ağaoğlu. Ayrıca teşekkür etmeyi dilediklerim, HRH Windsor Dükü, Türkiye'deki eski İngiliz büyükelçilerinden müteveffa Sir Percy Lorraine ve Sir Knox Helm, eski Fransız büyükelçisi Monsieur Ponsot, eski İran büyükelçisi General Hasan Arfa, eski Polonya büyükelçisi Monsieur Sokolniki, General Rangabe ve Atina'dan A.A. Palis, Sofya'dan Madame Dayanova ve Simeon Radev, İstanbul'dan Yüzbaşı Webb Trammell, Edward Whittall ve Sami Günzberg, Lady Charles Townsend, Mrs. Ethel MacLeod Smith, Müteveffa Sir Clifford Heathcote Smith, Albay J.C. Petherick, J.G. Wilson Heathcote, J.G. Bennett ve Mrs. C.F. Newcomb. Bundan başka yardımlarını gördüklerim, Nejat Sönmez, Yusuf Mardin, Sofya'dan L.T. Nasletnikov ve N. Todorov, Paris'ten B.T. Nasletnikov, Doktor Tayyip Gökbilgin, Kemal H. Karpat, Satvet Lütfi Tozan, Reşit Saffet Atabinen, Özcan Ergüder, Yüzbaşı İrfan Orfa ve eşi, Müteveffa Doktor Ernest Altunyan, Albert Hurani, Münster'den Doktor Gotthard Caschke, Harvard Üniversitesi'nden Sir Hamilton Gibb, Princeton Üniversitesi'nden Doktor L.V. Thomas, New York'taki Columbia Üniversitesi'nden Doktor Dankwart A. Rustov ve Doktor J.C. Hurewitz, Salt Lake City Üniversitesi'nden Doktor Frederick P. Latimer, Rutgers Üniversitesi'nden Doktor Walter F. Weicker, Ankara'dan Lawrence Moore, New York'tan Mrs. John Earl Davis, Türkiye'deki eski Fransız elçilerinden M. Gaston Bergeri, eski İngiliz büyükelçilerinden Sir James Bowker ve Sir Bernard Burroughs, Mr. ve Mrs. Geoffrey Lewis ile İstanbul'daki İngiltere Başkonsolosluğundan John Hyde. Kitabın metnine gelince bütünü üzerindeki yapıcı eleştirmeleri için Miss Adele Doğan'la Robert Rhodes, James'e ve Andrew Mango'ya, daha önceki safhalarda verdiği öğütler için W.E.D. Allen'a ve benim adıma kitabın ayrıntıları ve bütünü üzerinde dikkat ve yardımlarını esirgememiş olan Mrs. Jasper Streeter'a teşekkür ederim. Mrs. St. George Saunders, İngiliz basın kaynakları alanında yaptığı araştırmalarla bana değerli yardımlarda bulunmuştur. Ankara'dan Bayan İçten Erkin ve Bilge Karasu da Türk kaynaklarını sabırla okuyup İngilizceye çevirerek bana yardım ettiler. Hepsinden üstün olarak benim adıma uzun süre canla başla çalışıp araştırma, okuma ve çeviriler yapan İstanbul Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Profesörü Doktor Mina Urgan'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Onun yorulmak bilmez ve bilgili işbirliği olmasaydı bu kitap bu şekli alamazdı. Ön söz. Mustafa Kemal, sonraki adıyla Kemal Atatürk, 20. yüzyılın ilk yarısını olağanüstü kişiliğiyle etkilemiş büyük bir asker ve devlet adamıydı. Onu çağının diktatörlerinden ayıran iki önemli nokta vardı. Dış politikası sınırları genişletmek yerine daraltmak esasına, iç politikası ise kendi ölümünden sonra da ayakta kalabilecek bir siyasal sistem kurmak düşüncesine dayanıyordu. Bu gerçekçi ruhladır ki memleketini yeniden canlandırmayı ve yıkık dağınık Osmanlı İmparatorluğundan yeni katıksız bir Türkiye Cumhuriyeti yaratmayı başarabildi. Atatürk'ün dış görünüşü alışılmış Türk tipine uymaz. Çoğu Türklerden daha sarışın bir rengi, çıkık elmacık kemikleri ve çelik mavisi ayrık gözleri vardı. Yapısı ince, hareketleri ölçülüydü. Vücudundan dinlenme halindeyken bile enerji fışkırır, sanki her şeyi gören ve çelişik ruh halleriyle ışıldayan, canlı, keskin gözleri bu enerjiyle parıldardı. Bazen düşüncelerini büyük bir açıklıkla anlatır, bazen çok az konuşurdu. İçindeki gerilim arada bir hırçın bir öfke halinde patlak verir, arkasından nazik ve sevimli bir ifade içinde yatışırdı. Dış görünüşünden övünç duyar, titiz bir zevkle giyinir, kaşlarını kıvırır, ellerinin ve ayaklarının biçimli oluşuyla iftihar eder. Hatta çok yakın dostlarının yanında serinlenmek bahanesiyle bahçesindeki havuza yalın ayak girmekten çekinmezdi. Halkın alkışlarından kendisine aşırı bir gurur payı çıkarmazdı. Yüklendiği görevi yerine getirmek için bu gösterilere ihtiyacı olduğunu bilir ama bunları çok defa hafife alır ve pek seyrek kanardı. Dostlarından biri bir gün halkın hoşuna gidecek bir davranışta bulunmasını söyleyince o küçümsemeyle "Ben yaptığımı gösteriş için değil, milletimi ve kendimi tatmin için yaparım" diye karşılık vermişti. Bu iki amaç birbirine uygundu. Atatürk yurdunu sahip olduğu bütün sevgi gücüyle severdi. İktidarı hayal gücünün tutuşturduğu, üstün yaratılışının ve bükülmez iradesinin sürüklediği bir hırsla isterdi. Ama sadece milletine en yararlı olan şeyi kendi zihninde tasarlayıp kararlaştırdığı şekilde sağlayabilmek için. Huzursuz bir zihindi bu. Batı uygarlığının 19. yüzyıldan beri Türk liberal düşününü etkilemiş olan ilkeleriyle beslenmişti. Boyuna başkalarının düşüncelerini alır, kendine uydurur, benimser ama hiçbir zaman sağduyudan uzaklaşmaz ve teorilere karşı şüpheci davranırdı. Denemeci metotla hareket eder, istenilen amaca doğru adım adım ilerlemek için yaratılışındaki sabırsızlığı frenlemesini bilirdi. Bu adımları yine de hızlı atar, çok kere düşmanlarına olduğu kadar dostlarına karşı da sert davranarak liberal amaçlara liberal olmayan yollardan ulaşırdı. Atatürk zaman zaman insan hayatını önemsememekle beraber gaddar değildi. İnsanların karakterlerini kavramakta, nasıl davranacaklarını önceden görmekte yanılmaz bir sezgisi vardı. Onlara karşı davranışlarında da elastikiydi. Ne zaman inandırmak, ne zaman okşamak, ne zaman korkutup emretmek gerektiğini tam olarak kestirmekte büyük bir siyasi incelik gösterirdi. Yaşamaktan ve insanlarla bir arada bulunmaktan zevk alır, söyleşiden hoşlanırdı. Memleketin yönetimi üzerindeki kararları sofra başında aldığı olurdu. Bir erkek Sarah Bernhardt'ınkine benzeyen o berrak çınlayıcı sesi ve keskin kuruluşlu cümleleriyle her zaman açık açık, çok kere uzun uzun, zaman zaman iğneli ve nükteli şekilde konuşmayı severdi. Uzun yıllar süresince başbakanlığı yapan İsmet İnönü için bir defasında onun karnında 50 tilki birbirini kovalar ama hiçbir ötekinin kuyruğunu yakalayamaz demişti. Atatürk çevresindeki hayatı zenginleştiren bir insandı. Kadınların kendisini beğenmelerinden hoşlanır ve buna açıkça karşılık verirdi. Ölümünü izleyen ruhsal çöküntü devresinde yerine daha geleneksel bir insan olan İnönü geçtiği vakit Atatürk'ün hayranlarından bir kadın "Türkiye aşığını kaybetti" demişti. Şimdi artık uslu uslu kocasıyla oturması gerekecek. Bu Türklerin çoğunun paylaştığı bir duyguydu. Birinci kesim. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküşü. Birinci bölüm. Bir Makedonyalı'nın doğuşu. Sarp dağları sel gibi akan ırmaklarıyla Makedonya, Osmanlı İmparatorluğu içindeki çeşitli milletlerin bir yandan rastlaşıp karıştıkları, bir yandan da kendilerine özgü ayrıntılı yaşayışlarını sürdürdükleri bir yerdi. Buraya Türklerin 500 yıldan beri doğulu batılı bir sürü ırkı bir arada tutmak için kullandıkları gevşek fakat etkili organizmanın küçük bir örneği denebilirdi. Makedonya Osmanlıların Rumeli diye adlandırdıkları, Bizanslı Rumlarınsa eskiden Romalıların diyarı dedikleri Avrupa Türkiye'sinin tam ortasındaydı. Makedonyalılar Müslüman, Hristiyan ya da Musevi, Türk, Yunan, Slav, Ulah ya da Arnavut, hepsi memleketlerinin toprak yapısının ve en soğuktan en sıcağa kadar değişen ikliminin gerektirdiği disiplinle sertleşmiş, sağlam, dayanıklı insanlardı. Batı uygarlığı bunların üzerinde içten ve dıştan yumuşatıcı bir etki yapabilmiş ama Makedonyalılar yine bu birbirine karşıt unsurlardan dolayı kişisel özgürlüklerine sımsıkı bağlı kalmışlardı. Mustafa Kemal bir Makedonyalıydı. Doğum yeri vilayetin denize açıldığı kozmopolit bir liman olan Selanik, doğum tarihi ise 1881'di. Hristiyanların Müslümanlara, Yunanlılarla Slavların Türklere ve birbirlerine karşı ayaklandıkları, Rumeli'nin tümünü meydana getiren çeşitli unsurların birbirinden kopup dağıldıkları bir tedirginlik çağı. Milli duyguları kabarmış olan bu topluluklar, imparatorluktan silkinip kurtulmaya ve memleketi Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan yararına olarak kesip biçmeye çalışıyorlardı. Yayılma isteği peşinde koşan büyük devletler, birbirlerine rakip Rusya ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları, bitişik sınırları arkasında entrikalar çeviriyor, uydularını ayaklandırıyor, vakti gelince harekete geçip bölgeyi istila için hazırlık yapıyorlardı. İngiltere toprak kazanmak için değilse bile, daha doğudaki sömürgeleriyle olan ulaşım yollarını koruyabilmek için bir kuvvet dengesi kurmak çabasındaydı. Böylece Mustafa'nın doğduğu sıralarda, bir zamanlar Batı nasıl Doğu'nun önünde dize gelmişse, Doğu da Batı'nın önünde dize geliyor ve Osmanlı İmparatorluğu gerileyiş ve çöküşüne doğru hızla kayıyordu. O zamana kadar imparatorluğun karşılaştığı baskı kendi sınırlarının içinden gelmişti. Ama Mustafa'nın doğuşundan 4 yıl önce, 1877'de bu baskı dışarıda kendini gösterdi. Akdeniz'e doğru yayılmak konusundaki Pan-Slav rüyalarının peşinde koşan Ruslar, sınırı aşarak İstanbul'un dış mahallelerine kadar ilerlediler. Burada onları ancak İngiliz donanması durdurabilmişti. Büyük devletlerin işe karışması sonucu Ayastefanos'ta bir anlaşma imzalandı. Dipnot Yeşilköy. Bu aslında en başta Bulgaristan'ın yararına olarak Türkiye'nin Avrupa'daki topraklarının parçalara bölünmesi demekti. Ama bu da Düveli Muazzama'nın işine gelmedi. İngiltere ile Avusturya, Rusya'nın Avrupa'ya bu kadar yayılmasından telaşa düştüler. 1878'deki Berlin Kongresi'nde en çok Disraeli'nin etkisiyle karar değiştirildi ve buna karşılık Rusya'ya doğuda bir takım haklar tanındı. Böylece Rumeli yeni bir yaşama hakkı kazanıyordu, lakin temeli çürük bir hak. Çünkü yanı başında komşu olarak daha küçük ama daha şamatacı bir Bulgaristan ve henüz Osmanlı İmparatorluğu içinde olmasına rağmen her an patlamaya hazır bir Makedonya vardı. Mustafa böyle içeride kargaşalıklar ve dışarıda yabancı tehditleriyle kuşatılmış, tedirgin bir dünyaya gözlerini açtı. Türk soyundan, küçük bir orta sınıf aileden, Müslüman bir Osmanlı olarak doğmuştu. Makedonyalılardan birçoğu gibi kanında bir parçacık Slav ya da Arnavut karışımı olup olmadığı, hiçbir delile dayanmayan bir varsayıdan öteye geçemez. Ama büyüdükçe renk ve tip bakımından başkalarına pek benzemediği de gözle görünüyordu. Zaten bu kadar karışık bir ortamda doğan bir çocuğun ana babasından daha geride hangi ırklarla ilişkisi olduğunu araştırmak boşunadır. Mustafa'nın babası Ali Rıza Efendi, anası da Zübeyde Hanım'dı. Zübeyde Hanım, Bulgar sınırının ötesindeki Slavlar kadar sarışındı. Düzgün beyaz bir teni, derin ama berrak, açık mavi gözleri vardı. Ailesi Selanik'in batısında Arnavutluğa doğru, sert ve çıplak dağların geniş donuk sulara gömüldüğü göller bölgesinden geliyordu. Burası Türklerin Makedonya'yı ve Tesalya'yı almalarından sonra Anadolu'nun göbeğinden gelen köylülerin yerleştikleri yerdi. Bu yüzden Zübeyde Hanım, damarlarında ilk göçebe Türk kabilelerinin torunları olan ve hala Toros dağlarında özgür yaşayışlarını sürdüren sarışın yörüklerin kanını taşıdığını düşünmekten hoşlanırdı. Mustafa da annesine çekmişti. Saçları onun gibi sarı, gözleri onun gibi maviydi.